Ayrım 12.
Bu satırları yazarken o sahnenin bütün teferruatını görür gibiyim. Bir tabiat kudreti gibi görünen kurşuni kalpaklı Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında Miralay İsmet konuşuyordu. Hiçbir zaman bana onun Türkçesi bu kadar sade, bu kadar makul ve insaniyetle dolu gelmedi. O zaman söyledikleri için ona içimden hala dua ederim. O bir hükümetin verdiği sözde daima durması gerektiğini ve ancak bu sayede halkın güvenini kazanabileceğini iddia ediyordu. Fakat uzun bir münakaşa oldu, ertesi güne bırakmaya karar verdiler. Mustafa Kemal Paşa bir kağıda Ethem'e hitaben Seferi ve arkadaşlarını affetmeyi vaat ettiğimizi, onun için onları öldürmemesini yazmıştı. İsmet Bey'in bir çocuk gibi gözlerinin parladığını gördüm. Ertesi sabah büromda çalışırken Hayati Bey Anadolu Ajansı için hazırlamış olduğu kağıtları getirdi. Bolu'dan ne haber olduğunu sorduğum zaman Mustafa Kemal Paşa'nın kağıdı Bolu'ya varmadan evvel hepsinin idam edilmiş olduğunu söyledi. Belki Mustafa Kemal Paşa Ethem'in kendine söylerse mutlak bu adamları öldürmeyeceğine kâni bulunuyordu. Ne garip bir durumdaydık. Bir taraftan hilafet kuvvetleri halka musallat olmuştu, bir tarafta Kilik ya da Fransız kuvvetleri halkı öldürtüyor, diğer taraftan Yunanlar etrafı yakıp yıkıyor, adam öldürüyordu. Nihayet İstanbul'daki İtilaf kuvvetleri de halkı eziyordu. Adeta garbın hakikat halde şarka sopa siyaseti tatbik ettiklerini ve kahrolsun Türkler diye bağırdıklarını duyuyor gibiydim. Türklerin kendileri de aralarında boğuştukları için milletin ateşle imtihanının en korkunç anlarını yaşıyorduk. Karargâhta da dıştan sakin görünmekle beraber güç anlar yaşıyorduk. Ben daima büromda tercüme ve makine ile meşguldüm. Bazen Mustafa Kemal Paşa gelir bir kahve ısmarlar azıcık otururdu. O günlerde bütün enerjisiyle maksat uğruna çalışan dağınık kuvvetleri idare etmeye çalışıyordu. Aynı zamanda ateşi vardı ve hastaydı. Bu günlerde Doktor Refik ile Doktor Adnan adeta endişeyle etrafında dolaşır, onunla meşgul olurlardı. Büyük odadaki manzara gözlerimin önündedir. Mustafa Kemal Paşa lambasının ışığı altında kağıtları karıştırır. Miralay İsmet Bey mütemadiyen dolaşır. Cami Bey dizinde kağıtlarla konuşmak fırsatını beklerdi. İç işlerinde meseleler gittikçe çoğalıyordu. Her yarım saatte bir Hayati Bey gelir telgraflar getirirdi. Bunların arasında şöyleleri vardı. Ben hilafet ordusunun yaklaştığını görüyorum. Halkın onlara iltihakından yani katılmasından endişe ediyorum. Onlar girip telgraf tellerini kesmeden evvel emirlerinizi bekliyorum. Bunlardan biri okunduktan sonra Hayati Bey askeri selam vererek teller kesilmiştir dedi. İşte ihtilali manzaralarından biri. Diğer bir telgraf, ben kasabanın dışında muhabere merkezi tesis ettim. Kaymakam hilafetçilerle anlaşmak üzeredir, o bir vatan hainidir. Her gece etrafımızdaki merkezler ve kasabalardan böyle telgraflar alırdık. Bu ihtilal günlerinde zavallı ve fakir telgrafçıların cesaret ve vatanseverliklerini, yaptıkları hizmeti takdir etmemek imkan dışındadır. Bu durum her gece şafak sökünceye kadar devam eder, hepimiz yorgunluktan bitkin bir hale gelirdik. Mustafa Kemal Paşa'nın o günlerdeki kadar yorgun ve bazen de ümitsiz olduğunu görmüş değilim. Umumiyetle birkaç saat uyuyabilmek için sabahın erken saatlerinde aşağıya inerdik. Fakat rahat uyumak da pek mümkün olmazdı. Çünkü hilafet ordusu mensuplarının ne zaman bizim yerimizi de basıp yatağımızda bizi boğazlayacaklarını tahmin edemiyorduk. Bugünlerde bu vatan hainleri Bolu Hastanesi'nde yatan bazı subayları da yataklarından sürükleyip hastanenin önünde kafalarını taşla ezmişlerdi. Yine bu sabahların birinde çiftliğe girerken Karabaş'ın sesini duymadım. Ertesi sabah meçhul bir adam tarafından kurşunla öldürülmüş olduğunu öğrendik. Aynı hafta içinde 6 aylık yavrusunu da meçhul bir adam zehirlemiş. Tabii bizim durumumuzun da ne olacağı belli değildi. Mücadele kuvvetlerinin tek güçlü olduğu yer bu ara Mudurna'ydı. Orada Bolu'dan gelen hücumlara Binbaşı Nazım idaresindeki kuvvet karşı koyuyordu. Binbaşı Nazım'a Selanik'ten eski iddiatçı Binbaşı İbrahim de katılmıştı. Çok vatansever ve alçak gönüllü bir adama benziyordu. Mudurnu köylülerini bizim lehimize çevirmeye muvaffak olabilmişti. İşte tek ümit noktamız buydu. Ama taarruzlar dinmedi. Bolu ile Ankara arasındaki köyler birer birer ayaklanmaya başladılar. Bunlar hep öldüren, yakan ve savaşan küçük güruhlardan ibaretti. Bir sabah kendimi hasta hissettiğimden karargâhtan erken ayrıldım. Doktor Adnan geldiği zaman dedi ki, en tehlikeli geceyi geçirdik, hemen bütün teller kesildi. Yakından silah sesleri geliyordu, ortalıkta bir panik havası var. O günlerde karargâhın etrafına bir sürü at getirildiğini gördüm. Bunların ne için olduğunu sorduğum zaman, belki Ankara'yı terk etmek ve Sivas'a gitmek zorunda kalırız. Senin için bir araba hazırlatıyoruz dediler. Ben araba istemediğimi ve gitmeyeceğimi söyledim. Ama bu sırf cesaretten ibaret değildi. Bütün vaziyeti düşünmüştüm. Eğer %1 şansımız varsa o da Ankara'daydı. Orada kalmakla sadece ölümden kurtulabilirdik. O akşam Doktor Adnan Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine beni arabayla göndermek teklifinde bulunduğunu söyledi. Ben halk tarafından parçalanmaktansa zehir alır ölürüm dedim. Doktor Adnan üstünde bugünlerde daima kuvvetli bir zehir taşıyordu. Yine o günlerde kardeşimden aldığım bir mektuptan oğullarımın Ekim ayında Amerika'ya gitmelerinin temin edildiğini öğrendim. Biraz memnun oldum. Bir sabah karargâhtan çıkarken binbaşı Şükrü Bey ile Mülazım Bekir'i gördüm. Odama geldiler. Onlar İzmit'ten gelip bize katılmışlardı. Binbaşı Şükrü tabancam olup olmadığını sordu. Ben tabancanın sesine bile tahammül edemeyeceğimi ve o günlerde kurşun bulmanın mümkün olmadığını, yalnız karargâhtan bir mavzer edinebileceğimi, fakat onun da yerinden kaldırılması güç olduğunu söyledim. Binbaşı Şükrü güldü, cebinden bir parabellum çıkararak uzattı ve o günden itibaren çiftliğin arkasında silah sesine alışmam için atış talimleri yapmamı söyledi. Çiftlikten birkaç yüz metre ötede talimlere başladık. Orada bir küçük kulübe vardı. Kulübe çökmüş ve kapısının yarısı meydanda kalmış olduğu için içinde kimse yoktu. Kapıyı nişangah yaptık. Silah sesinden sıçrayan ben bu sese alıştım. Eğer bugün çiftliğin arkasında hala o kulübe varsa bizim kurşunların izlerini görmek kabildir. Binbaşı Şükrü kapıya bir 5 kuruşluk para yapıştırdı. Paraya nişan alıyor, ateş ediyordum. Dostlar da bana o günlerde epeyce kurşun getirdiler. Cami Bey ile oturduğumuz küçük yerin stratejik noktalarını konuşurduk. Cami Bey mavzeriyle merdiveni tutacak, ben de pencereden ateş edecektim. Yani bir hücuma uğrarsak. Miralay Refet de İzmir dağlarından 300 zeybek ile geldi. Bir müddet sonra Mudurnu'ya gidecekti. Halk arasında aleyhimize cereyan herhalde vardı. Bizleri öldürmek istedikleri muhakkaktı. Aynı zamanda bütün tıraşlı ve gömleklilere de kafir nazarıyla bakıyorlardı. Bir akşam yemekten sonra büyük odada otururken Miralay Refet'le sakin sakin konuşuyorduk. Kendisine Kalaba kadınlarının zeybeklerden şikayet ettiklerini anlatıyordum. Kalaba köyünün önündeki derede kadınlar çamaşır yıkarken zeybekler gelip kızlara bakıyorlarmış. Herhalde zeybeklerin kılıkları acayipti ve hepsi silahlıydı. Kadınlara bunu Miralay Refet Bey'e söylemeyi vaat etmiştim. O aralık Hayati Bey tekrar o kötü haberlerle geldi. Miralay Refet oraya gitmemelerini emrederim dediği zaman Hayati Bey tekrar geldi. Askeri selamını verdikten sonra bütün teller kesildi dedi. Bunu söyler söylemez dışarıdan tüfek sesleri gelmeye başladı. Önce herkes heyecanlandı. Mustafa Kemal Paşa ayakta dolaşarak emirler veriyor. Hemen herkes ömrünün son dakikasını yaşadığına inanıyordu. Garip olarak o dakika bende büyük bir merak uyandı. Siviller beni ilgilendirmiyordu. Çünkü hepsinin korktuğu belliydi. İki büyük asker Kemal Paşa ile Miralay Refet Bey'di. Miralay Refet yerinden kımıldamadı. Sükunla sigarasını içmeye devam etti. Mustafa Kemal Paşa daima tehlikeye maruz kalmış büyük bir askerdir. Fakat o da şuursuz kalabalıktan hoşlanmıyordu. Ama o dakika selametin milli hareketin başarısında olduğunu hissediyordu. Ben kalktım odadan yavaş yavaş çıktım. Odanın dışında zabitler müdafaa hazırlıkları yapıyorlardı. Sakindiler. Bir tanesi telefon ediyordu. Diyordu ki, ne dediniz? Ateşin zeybekler tarafına atıldığını mı söylüyorsunuz? Söyleyin cephaneyi israf etmesinler. Ankara'yı korkutabilirler. Ondan sonra zabit odaya gelerek ateşin cepheye gitmek için hazırlanan zeybekler tarafına edilmiş olduğunu söyledi. Ertesi günde son defa olarak Ankara'yı terk etmek münakaşası yapıldı. Fakat kendimizi biraz daha emniyet içinde hissediyorduk. Miralay Refet azgın zeybekleriyle ertesi gün Ankara'yı terk etti. Bolu isyanı biraz yatışmıştı. Ethem de Ankara'ya gelecekti. Ethem Ankara'ya silahlı kuvvetleriyle girdiği zaman halk sokakları doldurmuştu. Adamları arasında kadınlar da vardı. Dikkati çeken Ethem büyük bir şevkle karşılandı. Mustafa Kemal Paşa otomobilini ona tahsis etti. Bu Ankara'da bulunan tek otomobildi. Ethem Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman şiddetle alkışlandı. Ben onu ilk defa karargâhta gördüm. Bir gün büyük odaya girerken bir sürü silahlı adamın arasında kendimi buldum. Tabii bunlar Ethem'in adamlarıydı. Mustafa Kemal Paşa'ya bazı raporlar götürüyordum. Ethem'i paşanın karşısında bir sandalyede buldum. Ayağa kalktı, elimi öptü. Alelade'den uzun bir boyu vardı. Hiç eti olmayan kudretli vücudu canlı bir iskelete benziyordu. Tam Çerkez yapısıydı. Geniş omuzlar, ince bel, uzun bacak ve kollar, kocaman sarışın bir kafa, kısa bir burun ve gayet solgun gözler. Teni hiçbir hava tesiriyle değişmemişti. Kısa burnu Anglikan bir mizah ifade ediyordu. O odada istisnasız bu kocaman Çerkez herkesi gölgede bırakmakla meşgul görünüyordu. Odada etrafı tetkik ediyordum. Mustafa Kemal Paşa da meşgul görünüyordu. Önünde İslam tarihinin ilk sayfaları, yani demokrasiye en yakın olan ve 24 seneyi ihtiva eden kısmı okuyordu. Emeviye hükümetinin kudreti nüfuzunu tetkik ederken belki Ankara'daki din unsurlarını nasıl elde edeceğini düşünüyordu. O günler 1920 yazının ortalarına rastlar. Karargâhta adeta bir manastır hayatının riyaziti, yani çekilmişliği içinde yaşıyorduk. Yakup Kadri bu devirden bahsederken, "Siz manastır hayatı yaşıyorsunuz," derdi. Mustafa Kemal Paşa adeta rahip gibi yaşıyordu. Fakat bazı akşamlar öbür taraftaki bir eve gider, başka bir muhitte bulunurdu. Bazen bir çocuk safiyetiyle din münakaşasında bir hocayı yere vurduğunu söylerdi. "Bana hanımefendi, hocaların görünüşlerine inanmayınız. Açıktan içki aleyhindedirler fakat herkesten çok içerler," derdi. Bu akşamlar Mustafa Kemal Paşa hocaları elde tutmak için onları o hususi evinde anlaşılan koltuklardı, yani pohpohlardı. Mustafa Kemal Paşa bu ilk aylarda, hatta daha sonraları nazik anlarda, kendisiyle çalıştığım zaman daima dürüst, daima içkiye karşı nefsine hakimdi. İçkiye iptilası rivayet edildiği halde ağzına bir damla alkol almamıştı. Aynı zamanda hiçbir şeye körü körüne inanmazdı. Herhangi bir ülkeye tamamen bağlanmış olanları kullanmayı da iyi bilirdi. Bundan başka da samimi olmayan gösterişler veya inançlarla çok iyi alay etmesini bilirdi. Herhalde bu bir paradokslu durumdu. Kendisi gayesine varabilmek için sıra ile birbirine tamamen zıt görünen herhangi bir ülküyü ele alırdı. Hülasa varmak istediği neticeden kendisini alıkoyabilecek hiçbir hisse tabi olmazdı. Yani uymazdı. Kehanete, bilhassa rüyaya çok inanırdı. Yazıhanesinin arkasında bilmem hangi bir hoca veya kâhin tarafından yazılmış yeşil zemin üzerinde Arapça acayip yazılar vardı. Her sabah muhitindekilere, yani çevresindekilere, o gece rüya görüp görmediklerini sorardı. Kurnazlar da tabii onun muvaffakiyetini ifade eden rüyalar anlatırlardı. Hariciye vekili Bekir Sami Bey ile maliye vekili Yusuf Kemal Bey bu aralık Rusya ile yapacağımız bir anlaşmayı tetkik için Moskova'ya hareket ettiler. Türkiye'yi insan topluluğundan hariç tutan Batı'ya karşılık durumu çok zayıf olan Rusya, Türkiye ile anlaşmak istiyordu. Fransızlar da bazıları hissen bizi tuttukları için zaman zaman Ankara'ya gelir konuşurlardı. İşte Rusya'nın bize taarruz edebilecek durumda olamaması ve Batı memleketlerinin Türkiye'yi yok etmeye karar vermiş olmaları Büyük Millet Meclisi hükümetini yarattı. Bu Büyük Millet Meclisi'ne bağlı iki türlü mefkure, yani ideal, ülkü, mücadele halindeydi. Bunlardan birine Garp mefkuresi, ötekisine Şark mefkuresi denirdi. Garp mefkuresine dayanmış olanlar Büyük Millet Meclisi'ne şekil vermekte daha fazla muvaffak olmuş olmalarına rağmen tamamen iktisadi, sosyal ve maarif, yani eğitim meselelerinde 1839'da başlayan Garp örneğine doğru giden yolu tamamen tutamamışlardı. Bunlar Garp mefkuresine bağlı olmakla beraber dış siyasette Şark ve bilhassa Rusya'ya mütemail idiler, yani eğilimliydiler. Fakat Rusya'nın iç şeklini katiyen Türkiye'ye tatbik etmek istemiyorlardı. O zaman Ankara'da bulunanların yüksek tahsilli ve ilim kafalıları pek az olmakla beraber hepsi Batı'ya bağlı adamlardı. Bunlar şiddetle Sovyet şekline aleyhtar idiler. Bilhassa muntazam olmayan kuvvetlerin orduya müdahalesine aleyhtar idiler. Çünkü tek dayanabileceğimiz kuvvet orduydu. Bu aralık Şark mefkuresini tahlil etmek gayet güçtü. Çünkü çok karışıktı. Bu Şark mefkuresinin muhtelif safhalarından biri de komünizmdi. Bunun en mühim taraftarı belki de Hakkı Beyiç'ti. Bu adam İttihat ve Terakki'nin idealist azalarından ve aynı zamanda maliye ile meşgul simalarındandı. Ruhen çok samimi bir insandı. Türklüğe çok bağlı olmakla beraber sınıf, servet ve din gibi şeylerin aleyhindeydi. Biraz da kafasında anormallik vardı. Kendisi karargahın karşı tarafındaki küçük bir sırtta otururdu. Orada daima her nevi insana rastladığınız gibi kendi çocuklarından başka bir sürü de köpeği vardı. Bununla beraber fikir meseleleri üzerine münakaşadan kaçınırdı. İsrail'le üstünde durduğu tek nokta Batı medeniyetinin sona ermiş olmasıydı. Garp mefkuresine taraftar olanlara bundan dolayı şiddetle aleyhtardı. Mustafa Kemal Paşa da bugünlerde Sovyet sistemini merakla takip etmesine rağmen ondaki bu his bir idealden ziyade bir nevi ihtimali tetkik etmeye dayanıyordu. Bugünlerde İstanbul'dan gelen Hikmet Bayur Bey de Sorbonne'da okumuş, Fransızcası fevkalade, bilhassa riyaziyesi kuvvetli, yani matematiği, Bolşevizme fikren taraftar bir adamdı. Hilali Ahmer'de yani Kızılay'da İstanbul'da Doktor Adnan'ın yanında çalışmış olduğu için ona çok bağlıydı. Ankara'ya gelince de bizim yanımızda çiftlikte otururdu. O geldikten sonra hariciye vekaleti onun kabiliyeti sayesinde normal bir şekil almaya başladı. 1920 yılı Ağustos'un sonunda Serv Muahedesi yani anlaşması Türkiye'nin yok edilmesini kasteden şekilde imzalandıktan sonra bu adam çok hizmet etti. Kendisi komünist fikirlere taraftar olmakla beraber Türkiye'nin iki tarafa karşı da müstakil yani bağımsız kalmasını isteyenlerdendi. Bu aralık Batı'nın siyasetinden dolayı şaşırmış olan halkla Doğu siyasetini muhtelif şekillerde ve kendilerine göre tefsir ediyorlardı yani yorumluyorlardı. Mesela gayrimuntazam kuvvetlerin şefleri. Bunlar Yeşil Ordu adı altında bir teşekkülü Hakkı Bey için riyasetinde yani başkanlığında vücuda getirdiler. Ethem de bunlara katılınca Yeni Dünya ismi altında bir gazete çıkarmaya başladılar. Fakat Mustafa Kemal Paşa bundan kuşkulanarak Yeşil Ordu'yu ortadan kaldırdı. Bunun dışında bir de ulema sınıfı vardı ki bunlar da Şark mefkûresini eski İslam demokrasisi haline diriltmek istiyorlardı. İşte bunlar Mustafa Kemal Paşa'yı eski İslami şekilleri gözden geçirmeye sevk etmişlerdi. Bu iki mefkûre arasındaki mücadele esnasında Mustafa Kemal Paşa'nın emri ve arzusuyla Komünist Partisi kuruldu. Buna kendini sevk eden şey kanaatimce Rusya'da bulunan Türkler arasındaki komünist unsurlara karşı vaziyet almaktı. Aynı zamanda o günlerde komünist sistemi de adeta bir harita halinde tespit eden bir tetkik ile meşguldü. Ben şahsen bunlardan bir şey anlamış değilim. Bakü'deki Türk Komünist Partisi'nin başında Mustafa Supi adında Bolşeviklerin çok tuttuğu bir adam vardı. Ankara'daki Komünist Partisi'nin faaliyeti hakkında pek bir şey hatırlamıyorum. Aralarında yakından tanıdığım bir Hakkı Bey hiç vardı. Bu aralık Rus sefareti de henüz tamamen teşekkül etmiş değildi. Fakat kendilerine Bolşevik denilen bir takım adamlar Rusya'dan gelip gidiyorlardı. İlk gelenler Türkler ve Müslümanlardı. Sonradan Ruslar da bunlara katılmaya başladılar. Herhalde Rusların çok şeytanca hazırlanmış bir propaganda sistemi olduğu açıktı. Bunların arasında evvela Yeşil Ordu'ya girmiş olan Diyarbakırlı Vakkas adına pek garip bir adam vardı. Onu bana Hikmet Bey getirdi. Önce anlaşacağımızdan emin gibi görünerek hemen propagandaya başlamıştı. Açıklarda vaaz eden bir hoca gibi yere bağdaş kurup oturur, Rus propagandasının alfabesini başından sonuna kadar tekrar ederdi. En çok ele aldığı mesele zenginlik ve fakirlik meselesiydi. Sınıfların kaldırılması üzerinde uzun uzun durur, gayet manasız konuştuğu zaman bile samimi görünürdü. Hülasa Rus propaganda alfabesini ezberlemişti ve bunu baştan başa her yerde tekrar eder dururdu. O konuşurken Türk rençberlerinin ellerinde kazma kürek bütün ev veya mal mülk sahiplerine hücum etmeleri tehlikesini insan gözleriyle görür gibi olurdu. Rus komünistleri arasında dikkati çeken bir adam Verlov idi. Ufak tefek, küçük yüzlü, kocaman kafalı bir adamdı. İnce uzun bir sakalı vardı. Gözleri mütemadiyen parlardı. Daima siyahlar giyerdi. Belinde bir kemer, ayaklarında da dizlerine kadar çıkan bir çizme vardı. Ukraynalıydı. Beni görmeye geldiği zaman yanında bir de tercüman getirirdi. Burada şunu tekrar etmek isterim ki Mustafa Kemal Paşa Komünist Parti'yi kurdurduğu zaman evvela Doktor Adnan'ın başa geçmesini istemişti. Fakat Doktor Adnan dış siyasete muhalif olmakla beraber Garp mefkûresinin ebedi bir taraftarı olduğu için bunu reddetti. İşte benim vaziyetim de aşağı yukarı böyleydi. Şimdi geçelim Verlof'a. Verlof söylemek istediği şeyleri bir deftere kaydederek gelirdi. Fakat ben tercümanın söylediklerinden ziyade adamın kendisini tetkik ederdim. Verlof eski bir Nalbant'ın ve Lenin'in en yakın çıraklarındandı. Fakat iman etmiş olduğu bu yeni sisteme bağlılığı sırf insanlığı kurtaracağına inanacak kadar saf dil olmasına ileri geliyordu. Ekseriyetle Rusya'da batsın fakat insanlık kurtulsun derdi. Bu onda adeta sabit bir fikir haline almıştı. Bütün kadınlardan kız kardeşlerim, erkeklerden de erkek kardeşlerim diye bahsederdi. O da benim yüzümü dikkatle tetkik ettikten sonra gayet fena bir Fransızca ile konuşmaya başladı. Ondan sonra sık sık gelir beni imanına çelmeye çalışırdı. Ben bir gün ona Bolşevik rejimde vaki olan cinayetler ve şiddet hareketlerinden bahsettiğim zaman inkar etmedi. Fakat pek de aldırmadı. Garip olarak o Dzerzhinsky gibi insanların kadına girmekten haz duyulan günlerde Verlof'lar gibi insanlığı sevenler olduğu gibi vahşiler ve Vakkas gibi Bolşevizm vasıtasıyla hayatını kazanmak isteyen insanlar eksik değildi. Verlof'un da nihayet Ruslar tarafından daha sonraları fırına atılarak yakıldığını haber aldık. Sovyet sisteminin de eski zamanda din mutaassıplarının herhangi vasıtasıyla insanların kanına girmek, onlara eza etmek kabiliyetini taşıdığına emindim. Bu aralık Verloff beni kendi fikirlerine çeviremeyeceğini görmekle beraber sayısız Sovyet propaganda broşürü getirdi, bilhassa 3. Enternasyonel'den sonraya ait. Şuna inanmak gerek ki komünizm bile insanlar arasında ayrılık yaratan din, ırk bakımlarından olmasa da başka bakımlardan insanlara zulmeden bir sistemdir. Verloff'un mevkii resmi değildi, ilk resmi mümessil Upmal yoldaştı. İlk gelen komünistler gibi o da sade ve temiz bir adamdı. Fakat aptaldı. Bunların hepsi bana tercümanlarıyla gelirdi. Çünkü hiçbir adam akıllı bir başka dil bilmezdi. Bunlardan biri beni Madame Trikova'nın eserlerinden tanıdığını söylemişti. Bu kadın 1910'da İstanbul'a gelmiş Rus muhacirlerden biriydi. Madame Trikova Rusya'ya aşık olmakla beraber kötü hareketlerinden çok şikayet ederdi. Fakat biz pek siyasetten konuşmamıştık. Anlaşılan Le Jeune Türk adlı kitabında bana da epeyce yer vermişti. Fakat daha sonraları beyaz Ruslar arasında İstanbul'a gelip gelmediğini öğrenemedim. Nihayet yaz geldi. Ben sıcağa pek dayanamam. Bu yüzden karargâhtaki işim beni çok yoruyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi bugünlerde pek titizdi. Anlaşılan Büyük Millet Meclisi'ni istediği gibi kullanamıyordu. Bununla beraber yüksek tabakadan kendisini tutan epeyce adam vardı. Çünkü yeni bir hükümeti bütün teşkilatıyla kurmak çok güçtü. Herkes Mustafa Kemal Paşa'ya ehemmiyet vermekle beraber onun yeni teessüs eden, yani kurulan anayasaya aykırı hareket etmesine mani olmaya çalışıyorlardı. Ankara eşrafının Büyük Millet Meclisi'ndeki mümessilleri arasında bir ikinci grup adı altına muhalefet teşekkül etmişti. Bundan başka da bir müstakiller grubu vardı. Bunların sayısı az olmakla beraber iki taraf arasındaki muvazeneyi, yani dengeyi tutabiliyorlardı. Mustafa Kemal Paşa da meclisi elinde tutabilmek için kendisine başından beri taraftar olmuş olanların bazılarını feda etmeyi tercih ediyordu.